Iron 5, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 116. Bölüm 5, eşlerimizi ve seks partnerlerimizi nasıl seçeriz? İnsanın güzelliğine ve cinsel çekiciliğine ilişkin Çinli, İsveçli ve Fijililer kadar görünüşlerinde birbirinden farklı olan insanların kabul ettiği evrensel standartlar var mıdır? Eğer yoksa eş beğenimiz genler yoluyla mı bize aktarılıyor, yoksa bunu toplumumuzun diğer üyelerine bakarak mı öğreniyoruz? Gerçekten eşlerimizi ve seks partnerlerimizi nasıl seçeriz? Bu problemin insan evrimi sırasında bir kez daha ortaya çıktığını ya da bizim için diğer iki şempanzeden daha önemli olduğunu fark etmek şaşırtıcı gelebilir. Daha önce bahsettiğimiz gibi ideal olarak çiftlerin sürüp giden bağlılıklarını temel alan insana özgü çiftleşme sistemi insanın bir icadıdır. Bonobolar cinsel seçicilikte tam ters bir konumda yer alırlar. Dişiler birçok erkekle sırayla ilişkiye girerken, dişilerin kendi aralarında olduğu kadar erkeklerin kendi aralarında da cinsel aktivite oldukça sık görülmektedir. Diğer şempanzeler de tamamen önüne gelenle düşüp kalkıyor sayılmaz. Bir erkek ve dişi bazen birlikte birkaç gün geçirse de yine de insan standartlarına göre hala rastgele ilişki kurdukları söylenebilir. Fakat insanlar babanın yardımı olmaksızın, en azından avcı toplayıcılarda, çocuk yetiştirmek çok zor olduğundan ve seks bazı bireyleri karşılaşılan diğer erkek ve dişilerden ayırdığından çok daha fazla cinsel seçicilik göstermektedir. Bir eş ya da seks partneri seçmek o kadar da insana ait bir icat değildir. Bu aralarında uzun süreli bağlar kurulan pek çok sözde tek eşli hayvan çiftlerinin deneyimlediği ve bizim şempanze benzeri atalarımızın kaybettiği bir şeyin yeniden icadıdır. Bu seçici hayvanlar pek çok kuş türünü ve bizim uzak kuyruksuz maymun akrabalarımızdan gibonları da kapsamaktadır. Son bölümde gördüğümüz gibi insan toplumunun tek eşli çiftlere dayanan ideal tasviri aslında epeyce bir miktar evlilik dışı ilişkiyle birlikte varlığını sürdürmektedir. Cinsel cazibe evlilik dışı ilişkideki ortağımızı seçmede eş seçimine göre çok daha büyük bir rol oynar. Öyle ki aldatan kadınlar aldatan erkeklere göre çok daha fazla kılı kırk yarmaktadır. Dolayısıyla evli olsun ya da olmasın, seks partnerlerinin seçimi insanlığı tanımlayan önemli kısımlardan biridir. Öyle ki bu şempanze statüsünden yukarı çıkışımızda biçim değiştiren pelvis kadar temel bir değişkendir. İlerleyen satırlarda insandaki ırksal çeşitliliğe ilişkin düşündüğümüz şeylerin çoğunun yataktaki eş seçimimizde kullandığımız günlük standartlarımızın bir yan ürünü olarak doğmuş olabileceğini göreceğiz. Bu teorik ilginin yanı sıra bu seçimleri nasıl yaptığımızla kişisel olarak da ilgileniyoruz. Yaşamımızın büyük bir kısmında bu soru birçoğumuzun kafasını kurcalar. Henüz kimseyle birlikte olmayanlar, saatlerini kiminle vakit geçireceğinin ya da evleneceğinin hayalini kurarak geçirmektedir. Aynı kültürdeki farklı insanları heyecanlandıran şeyleri karşılaştırmak, sorunu biraz daha ilgi çekici hale getirmektedir. Cinsel olarak çekici bulduğunuz kadınları ya da erkekleri bir düşünün. Örneğin erkekseniz sarışınları mı yoksa esmerleri mi, küçük göğüslüleri mi yoksa balık etlileri mi, iri gözlüleri mi yoksa küçük gözlü kadınları mı tercih edersiniz? Kadınsanız sakallı mı yoksa sinek kaydı tıraşlı mı, uzun boylu mu kısa boylu mu, güler yüzlü mü yoksa çatık kaşlı olan erkeklerden mi hoşlanırsınız? Büyük olasılıkla herhangi biri değil, sadece belirli tipler size cazip gelmektedir. Herkesin boşandıktan sonra ilk eşinin tıpatıp aynı olan biriyle evlenmiş bir arkadaşı muhakkak vardır. Bir meslektaşın biriyle sonunda anlaşıp evlenene kadar zayıf, kahverengi saçlı, yuvarlak yüzlü ve sade görünüşlü kız arkadaşlar edinmişti. Sizin tercihiniz ne olursa olsun bazı arkadaşlarınızın tamamen farklı beğenileri olduğunu fark edersiniz. Hepimizin peşinden koştuğu ideal aranan hayal denen şeye örnek teşkil etmektedir. Aranan hayal süpermarket rafındaki diğer su şişeleri arasında duran Perrier şişesi gibi ya da birinin oyun alanında oynayan diğer çocuklar arasında kendi çocuğunu ayırt etmesi gibi çevremizdeki insanları ve nesneleri bir şeyleri çabucak tanımak için karşılaştırmaya yarayan zihinsel bir resimdir. Birlikte olmak için bize özel aranan hayalimizi nasıl geliştirmekteyiz? Bize tanıdık ya da benzer olan birini mi ararız, yoksa bize yabancı olan biri mi daha çok ilgimizi çeker? Eğer şans verilseydi Avrupalı erkeklerin çoğu Polinezyalı kadınlarla mı evlenirdi? Bizler ihtiyaçlarımızı tamamlamak üzere bizi bütünleyen birini mi ararız? Örneğin şüphe yok ki anaç bir kadınla evlenen bazı bağımlı erkekler vardır. Ama böyle birliktelikler ne kadar tipik olabilir? Psikologlar bu soruları pek çok evli çifti inceleyerek bu çiftlerin fiziksel özellikleri ve diğer nitelikleriyle ilgili akla gelen her şeyi ölçerek ve böylece kimin kimi evlenmek için seçtiğini anlaşılır kılmaya çalışarak incelediler. Sonuçları basit sayısal şekilde açıklamanın bir yolu, bağlantı katsayısı adı verilen istatistiksel bir indeksi kullanmaktır. 100 erkek bireyi boy uzunluğu gibi bazı özellikleri bakımından ve onların eşlerini de aynı özellik bakımından sıralarsanız, bağlantı katsayısı kocaların oluşturduğu sıralanmada eşiyle aynı pozisyonda olup olmama eğilimini belirlemektedir. Bağlantı katsayısı 1 olduğunda bu mükemmel bir uyum anlamına gelmektedir. En uzun boylu erkek en uzun boylu kadınla evlidir. 37. sıradaki adam 37. sıradaki kadınla evlidir ve uyum bu şekilde gider. Bağlantı katsayısı -1 olduğunda bu zıtların mükemmel uyumu anlamına gelir. En uzun erkek en kısa kadınla, 37. en uzun erkek 37. en kısa kadınla evlidir ve uyum bu şekilde gider. Son olarak bağlantı katsayısı 0 olduğunda ise bu erkeklerin ve eşlerinin boy uzunluğu bazında tamamen rastlantısal olarak eşleştiği anlamına gelmektedir. Uzun boylu bir erkeğin kısa boylu bir kadınla evlenme ihtimali uzun boylu bir kadınla evlenme ihtimali kadardır. Bu örnekler boy uzunluğu hakkındadır fakat bağlantı katsayısı ekonomik gelir ya da IQ gibi herhangi başka bir şey için de hesaplanabilir. Eğer yeteri kadar kriteri yeteri kadar çift için hesaplarsanız bulacağınız şey şudur. Bekleneceği üzere en yüksek bağlantı katsayısına, tipik olarak +0.9 civarında, din, etnik altyapı, ırk, sosyoekonomik durum, yaş ve politik görüşler söz konusu olduğunda ulaşılmıştır. Buna göre çiftlerin çoğu dini, etnik, altyapısal ve yukarıdaki diğer kriterler bakımından aynı durumda çıkmıştır. Yine bekleyeceğiniz gibi sonraki en yüksek bağlantı katsayısı genellikle +0.4 civarında dışa dönüklük, düzenlilik ve IQ gibi kişilik ve zeka ölçütlerinde elde edilmiştir. Her ne kadar bir pasaklının takıntılı derecede düzenli biriyle evlenme şansı, politik olarak gerici konumda olan birinin solcu biriyle evlenme ihtimali kadar düşük olmasa da pasaklılar pasaklılarla evlenmeye meyillidir. Peki çiftlerin fiziksel özelliklerinin uyum durumları nasıl? Bunun cevabı birkaç evli çifte baktığınızda gözünüze ilk çarpan şey değildir. Çünkü eşlerimizi bedensel açıdan gösteri köpeklerimizin, yarış atlarımızın ve sığırlarımızın eşlerini seçerkenki kadar dikkatle seçmiyoruz. Ama yine de seçiyoruz. Eğer yeteri kadar çifti incelerseniz sonunda ortaya çıkan cevap beklenmedik ölçüde basittir. Ortalama olarak incelenen fiziksel özelliklerinin neredeyse tümünde çiftler birbirine az ama kesin olarak benzemektedir. Bu size idealinizdeki sevgiliniz sorulduğunda onun ilk aklınıza gelen boy uzunluğu, ağırlığı, saç rengi, göz rengi ve cilt rengi gibi belirgin özellikleri için geçerlidir. Fakat aynı zamanda mükemmel seks partnerinizi tanımlarken büyük olasılıkla dile getirmeyeceğiniz şaşırtıcı ölçüde çeşitlilik gösteren özellikleri için de geçerlidir. Bu özellikler burun genişliği, kulak memesinin ya da orta parmağın uzunluğu, bilek kalınlığı, gözler arasındaki uzaklık ve akciğer hacmi kadar farklı özellikler olabilmektedir. Araştırmacılar bu bulguları Polonya'daki Lehler, Michigan'daki Amerikalılar ve Çad'daki Afrikalılar kadar birbirinden farklı insanlardan elde etmişlerdir. Eğer buna inanmıyorsanız pek çok çiftin katıldığı bir akşam yemeği partisine hesap makinenizi getirin ve göz renklerine ya da kulak memelerine bakıp bağlantı katsayısını hesaplayın. Fiziksel özelliklere ilişkin katsayılar ortalama olarak +0.2 çıkmaktadır. Bu değer kişilik özellikleri +0.4 ya da din artı 0.9 kadar yüksek olmasa da hala sıfırdan oldukça yüksektir. Birkaç fiziksel özellik için katsayı 0.2'den bile büyüktür. Örneğin orta parmak uzunluğu için bu değer şaşırtıcı biçimde 0.61'dir. En azından bilinçsiz bir şekilde insanlar eşlerinin orta parmağını saç renginden ya da zekasından daha çok önemsemektedir. Kısacası insanlar benzerleriyle evlenmeye eğilimlidirler. Bu sonuçlara katkı sağlayan nedenler arasında fiziki yakınlık muhakkak etkilidir. Sosyoekonomik durum, din ve etnik köken gibi etkenlerin belirlediği çevrelerde yaşamaya eğilimliyiz. Örneğin Amerika'nın büyük kentlerinde zengin ve fakir bölgeleri ya da Yahudi, Çin, İtalyan, siyah ve benzeri mahallelerini gösterebilirsiniz. Kiliseye gittiğimizde aynı dinden insanlara rastlarız ve günlük aktivitelerimizin çoğunu gerçekleştirirken benzer sosyoekonomik durumdaki ya da politik görüşteki insanlarla birlikte olmaya eğilimliyizdir. Bu anlamda kendimize benzeyen insanlarla benzemeyenlere göre birlikte olma fırsatımız çok daha fazla olduğundan, tabii ki kendi dinimizden, sosyoekonomik durumumuzdan ve benzeri biriyle evlenme ihtimalimiz daha fazladır. Fakat kulak memesinin uzunluğuna göre ayrılmış çevrelerde yaşamıyoruz. Dolayısıyla eşlerin bu gibi nitelikler bağlamında da birbirini seçmesinin bazı başka nedenleri de olmalıdır. Neden benzerlerimizle evlendiğimize dair diğer bir sebep seçim değil, uzlaşmadır. Doğru göz rengine ya da orta parmak uzunluğuna sahip bir insanı buluncaya dek arıyor ve sonra bulduğumuz kişiye benimle evleneceksin demiyoruz. Çoğumuz için evlilik tek taraflı bir bildiri değil, bir teklifin sonucudur. Teklif de bir miktar uzlaşmanın neticesidir. Politik görüş, din ve kişilik gibi özellikler bakımından birbirine daha benzer olan erkek ve kadınlar daha kolay uzlaşacaklardır. Böylece kişilik özelliklerinin uyumu evli çiftler için flört edenlere göre, mutlu evli çiftler için mutsuz evli çiftlere göre ve evli kalan çiftler için boşanmış çiftlere göre ortalama olarak birbirine daha yakındır. Fakat yine de bu nadiren bile bir boşanma sebebi olarak gösterilmeyen eşlerin kulak memesi uzunluğu benzerliğini açıklamaz. Benzerlik ve uzlaşmanın kolaylığı gibi etkenlerin yanında kiminle evleneceğinizi belirleyecek geriye kalan diğer faktör kuşkusuz fiziksel görünüşe dayalı cinsel cazibedir. Bu da bizim için şaşırtıcı değildir. Çoğumuz boy uzunluğu, yapı ve saç rengi gibi görünen belirgin özelliklerimize dair tercihlerimizin farkındayızdır. Şaşırtıcı olan kulak memesi, orta parmak ve gözlerin birbirinden uzaklığı gibi genellikle bilinçli olarak fark etmediğimiz pek çok başka fiziksel özelliğin önemli olmasıdır. Biriyle tanıştığımızda tüm bu diğer özellikler bilinçsiz olarak verdiğimiz ani kararları etkiler ve içimizden bir ses bize işte benim tipim der. İşte size bir örnek. Eşimle tanıştığımızda Mary'yi birden çok çekici buldum ve o da benim için aynı şeyi hissetmişti. Geriye dönüp baktığımda bunun nedenini anlayabiliyorum. İkimizin göz rengi de kahverengiydi, aynı boydaydık, aynı saç rengine sahiptik vesaire. Fakat diğer yandan ne olduğunu kesin olarak anlamasam da Mary de benim idealime uymayan bir şey olduğunu da sezmiştim. Bir gün Mary ile birlikte baleye gidene kadar bu bilmeceyi çözemedim. Opera dürbünümü Mary'e vermiştim. Onu bana geri verdiğinde dürbünün okülerleri birbirine o kadar yakındı ki onları birbirinden tekrar ayırana kadar bir şey göremedim. O zaman Mary'nin gözlerinin benimkilere ve daha önce peşine düştüğüm, gözlerinin uzaklığı benim kadar olan çoğu kadına göre birbirine daha yakın olduğunu fark ettim. Mary'nin kulak memeleri ve diğer yararlı özellikleri sayesinde birbiriyle uyumsuz olan gözlerimiz arasındaki mesafeyle uzlaşabilmiştim. Bununla birlikte bu opera dürbünü serüveni daha önce hiç farkına varmamış olsam da ilk kez geniş göz açıklığını çekici bulduğumu anlamamı sağladı. Demek ki bize benzeyen insanlarla evlenme eğilimindeyiz. Ama durun bir dakika. Bir kadına en çok benzeyen erkek, o kadının genlerinin yarısını taşıyan erkektir. Kadının babası ya da erkek kardeşi benzer biçimde bir erkeğe en uygun eş onun annesi ya da kız kardeşidir. Ancak çoğumuz enses tabusuna itaat etmekteyiz ve kesinlikle ebeveynlerimizle ya da karşı cinsiyetteki kardeşlerimizle evlenmeyiz. Oysa ben insanların ebeveynleri ya da karşı cinsten olan kardeşlerine benzeyen kişilerle evlenmeye eğilimde olduğunu söylüyorum. Bu konudaki gerçek davranışımız 1920'lerin popüler bir şarkısında özetlenmiştir. Bir kız istiyorum. Sevgili yaşlı babamla, evlenen kız gibi bir kız. Bu noktada büyük olasılıkla şerit metreyi çıkarıp sizinle eşinizin ya da sevgilinizin kulak memesi arasındaki büyük uyumsuzluğu ölçüyorsunuzdur. Ya da belki annenizin ve kız kardeşinizin bir fotoğrafını bulup eşinizle karşılaştırarak en küçük benzerliği bile saptıyorsunuzdur. Belki de bu kitabı tescilli bir saçmalık diye fırlatıp atmak üzeresiniz. Ama eğer eşiniz annenizin tıpatıp bir benzeri değilse okumaktan vazgeçmeyin ve normal dışı aranan hayalinizle ilgili olarak bir psikiyatriste görünmeniz gerektiği konusunda endişelenmeyin. Tüm bunlardan sonra şunları hatırlayın. 1. Yapılan çalışmalar din ve kişilik gibi etkenlerin eş seçimimizi fiziksel görünüşten çok daha güçlü bir şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Ben sadece fiziksel özelliklerin ancak bir ölçüde etkili olabileceğini söylüyorum. Belki de sıradan seks partnerleri arasındaki fiziksel özelliklere ilişkin bağlantı katsayısının eşler arasındakine göre çok daha yüksek olacağını tahmin edebiliriz. Çünkü sıradan seks partnerlerine, dinine ya da politik görüşlerine bakmaksızın tamamen fiziksel çekim temelinde seçiyor olabiliriz. Bu tahmin sınanmayı bekliyor. 2. Aradığınız hayalin büyürken her gün çevrenizde gördüğünüz karşı cinsten her insan tarafından etkilenebileceğini de aklınızda bulundurmalısınız. Bunlar ebeveynler olabileceği gibi kardeşler ya da arkadaşlar da olabilir. Belki de eşiniz annenizden çok komşunuzun kızına benziyordur. 3. Son olarak bir sürü bağımsız fiziksel özellik aranan hayalimizi belirlemektedir. Böylece pek çoğumuz birkaç özellik bakımından çok fazla benzemek yerine birçok özellik bakımından ılımlı bir ortalamayla eşlerimize benzemekteyiz. Bu fikir balık etli kızıl saçlı teorisi olarak bilinmektedir. Bir erkeğin hem annesi hem kız kardeşi balık etli ve kızıl saçlıysa o erkek balık etli kızıl saçları heyecan verici bulacak şekilde buyur. Fakat kızıl saçlar seyrek görülür ve balık etli kızıl saçlara çok daha seyrek rastlanır. Dahası erkeklerin sıradan seks partnerleri için bile tercihi büyük olasılıkla bazı başka fiziksel özelliklere de bağlıdır. Ve bu erkeğin eş tercihi kesinlikle eşinin çocuklar, politika ve para konularındaki görüşlerine bağlı olacaktır. Dolayısıyla böyle bir grup erkek söz konusu olduğunda bunlardan şanslı olan birkaçı bu iki özellik bakımından annelerine benzeyen kızlar bulacak, bazıları kızıl saçlı olmayan balık etli kızlarla yetinecek ve çoğu alelade balık etli olmayan esmer kızlarla birlikte olacaktır. İleri sürdüğüm argümanın yalnızca eşlerin birbirini seçtiği toplumlara uygulanabileceği konusunda da bana itiraz edebilirsiniz. Hintli ve Çinli arkadaşlarımın bana hemen hatırlattığı gibi bu 20. yüzyılın Amerika ve Avrupa'sına özgü bir gelenektir. Avrupa ve Amerika'nın geçmişinde ve günümüzde evliliklerin aileler tarafından kararlaştırıldığı dünyanın çoğu yerinde bu geçerli değildir. Gelin ve damat genellikle evlilik gününe dek bile tanıştırılmamaktadır. Benim argümanım böyle evliliklere nasıl uygulanabilir? Eğer meşru evliliklerden bahsediyorsak elbette uygulanamaz ama evlilik dışı seks partnerlerinin seçiminde hala uygulanabilir ve bu kan grubu çalışmalarının Amerika ve İngiltere'deki çocuklar için kanıtlandığı gibi yani bölüm 4'te kim olduğu kolayca anlaşılamayan çocuğun babası olabilir. Aslında bir eş seçerken cinsel tercihlerini de hesaba katan kadınların yaşadığı bir toplumda evlilik dışı babalık bu kadar yaygınsa, kadınların seçimlerini ancak evlilik dışı ilişkide yapabildiği toplumlarda evlilik dışı babalığın daha fazla görülmesi beklenebilir. Dolayısıyla bu sadece Fijili bir erkeğin İsveçli bir kadın yerine Fijili bir kadını ya da tam tersi seçmesi durumu değildir. Aradığımız hayal çok daha özeldir. Fakat bu kavrayış hala cevaplanacak sorular barındırmaktadır. Anneme benzeyen birini aradığım hayalimi kalıtımsal olarak miras mı aldım yoksa öğrendim mi? Eğer kız kardeşim ve yabancı bir kadın arasında seks tercihi açısından bir seçim yapmam istenseydi, kız kardeş ve ilk kuşak kuzen önerisini kesinlikle reddederdim. Ama bana daha çok benzediği için ikinci kuşak kuzenimi yabancı bir kadına tercih edebilirdim. Bu soruları çözebilecek bazı can alıcı deneyler yapılabilir. Örneğin bir erkek birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kuşak kuzenleriyle bir kafese kapatılıp hangisiyle kaç kere cinsel ilişkiye girdiği sayılabilir ve bu deney pek çok erkek ya da kadınla tekrarlanabilir. Doğal olarak böyle deneyleri insanlarla yapmak zordur. Fakat bu deneyler pek çok hayvan türüyle gayet öğretici sonuçlar alacak şekilde yapılmıştır. Kuzen seven bıldırcınlar, parfümlü fareler ve sıçanlar olmak üzere 3 örnek vereceğim. En yakın akrabalarımız olan şempanzeleri kullanamayız. Çünkü onlar hiç seçici değil. Önce hem kahverengi hem de beyaz renkte olabilen Japon bıldırcınlarının durumunu ele alalım. Bıldırcınlar normalde biyolojik ebeveynleri ve kardeşleriyle birlikte büyürler. Fakat yumurtalar çatlamadan önce anneleri yuvaları değiştirerek çapraz bakım sağlamak da mümkündür. Bu şekilde bir bebek bıldırcın çapraz ebeveynler tarafından büyütülebilir ve bebek bıldırcınla genetik olarak ilişkisi olmayan fakat onunla birlikte doğan yalancı kardeşleriyle birlikte büyüyebilir. Erkek bıldırcınların tercihleri bir erkeği iki dişiyle beraber bir kafese koyup hangi dişinin onunla daha çok zaman geçirdiğini ya da çiftleştiğini gözlemleyerek sınanabilir. Bunun sonucunda erkeğin hangi renkteki kuşla büyümüşse o renkteki kuşları tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Dahası kahverengi seven bir erkeğe daha önce hiç görmediği kahverengi kuşlar, bunlardan bazıları yumurta çatlamadan önce ayrıldığı akrabaları olmasına rağmen arasında bir tercih şansı verildiğinde birinci kuşak kuzenini üçüncü kuşak kuzenine ya da yabancı dişiye tercih etmiştir. Aynı zamanda ilk kuzenini kardeşine de tercih etmiştir. Açıkça görülüyor ki erkek bıldırcın büyürken kardeşlerinin ya da annesinin görünüşünü öğrenmekte ve sonra onlara benzeyen ama çok benzemeyen bir eş arayışına girmektedir. Teknik olarak biyologlar bu durum için en uygun ara benzerlik terimini kullanırlar. Yaşamdaki pek çok şey gibi iç melezleşme ölçülü olduğunda iyi bir sonuca yol açmaktadır. Bir miktar iç melezlenme ama daha fazlası değil. Örneğin akraba olmayan kahverengi kuşlar arasında bir erkek birlikte büyüdüğü tanıdık dişidense tanıdık olmayan dişiyi erkeğin çok daha fazla ensest değil tuşuna basan yalancı kız kardeşi seçer. Fareler de sıçanlar da eşleşmek için kimi seçeneklerini benzer şekilde öğrenirler. Ama görünüşten çok kokuya göre seçim yaparlar. Yeni doğan bir dişi fareye sürekli parma viole parfümü sıkıldığında erişkin hale gelen bu dişiler parma viole kokulu erkekleri aramaktadırlar. Bir erkek istiyorum, sevgili yaşlı babam gibi kokan bir erkek. Bir başka deneyde meme uçları ve vajinalarına limon kokusu sürülen anneler tarafından büyütülen yavru erkekler erişkin olduklarında limon kokan ve kokmayan dişilerle birlikte bir kafese kondu. Her türlü yakınlaşma videoya kaydedildi ve tekrar izlenerek önemli olaylar not edildi. Deney sonucunda kokulu anneye sahip erkeklerin kokulu dişilerle kokulu olmayanlara göre çok daha hızlı çiftleştiği ve boşaldığı ortaya çıktı. Anneleri kokulu olmayan erkekler için de tersi durum geçerliydi. Örneğin koku sürülmüş anne sıçanların erkekleri kokulu bir seks partneri varlığında öyle heyecanlanıyorlardı ki kokusuz dişilerle birlikte olduklarında 17 dakikada boşalırken kokulu dişilerle birlikte olduklarında bu sadece 11,5 dakika sürüyordu. Fakat koku sürülmemiş anne sıçanların yavruları kokulu dişilerle birlikte olduklarında 17 dakika civarında boşalırken kokusuz dişilerle birlikte olduklarında bu süre 12 dakikaya iniyordu. Çok açık ki erkekler annelerinin kokularıyla ya da kokusuzluklarıyla heyecanlanmayı öğrenmişlerdi. Bu bilgi onlara kalıtım yoluyla geçmemişti. 13. ayının sonu. Sayfa 126.